Ayrım 36.
Fulminatrix alayının askerleri Ride Caesar Pompeius Philebit derlerdi. Dipnot Latince Caesar gülüyor, Pompeius ağlayacak. Pompeius bu sefer ağlamayacaktı ama Caesar'ın güldüğü gerçekti. Daha dün gece saat 1'de Bertrand'la birlikte fırtına yağmur altında at sırtında Rossam dolaylarındaki tepeleri incelerken İngilizlerin Brandaland'dan Frischmont'a kadar bütün ufku aydınlatan uzun ateş hattını memnunlukla seyrederken şu Waterloo savaş alanına belirli günde kendisinin çağırdığı kader sözünü tutmuş gibi görünmüştü ona. Atını durdurmuş, birkaç dakika kımıldamadan kalmıştı. Şimşeklere bakıyor, gök gürültülerini dinliyordu. Kazaya, kadere inanan bu adamın karanlığa şu sözleri fırlattığını duymuşlardı. Mutabıkız. Napolyon aldanıyordu. Artık mutabık değillerdi. Bir dakika bile uyumamıştı. O gecenin her anı onun için bir neşe kaynağı olmuştu. Bütün ileri karakol hattını dolaşmış, şurada burada durup atlı devriyelerle konuşmuştu. Saat 2:30'da Ogomon korusu yakınlarında yürüyen bir kolun ayak sesini işitir gibi oldu. Bertrand'a karargahı başka yere kaldırmak için İngiliz artçıları harekete geçiyor dedi. Ostend'dan daha yeni gelen 6000 İngiliz'i esir alacağım. İçini dökerek konuşuyordu. 1 Mart'ta yapılan çıkarmadaki şevkini yeniden bulmuştu. Juan Körfezi'nden gelen heyecanlı köylüyü Mareşal'e göstererek haykırdı. Hele bak Bertrand, işte daha şimdiden takviye geldi. 17-18 Haziran gecesi Wellington'la alay ediyor, bu küçük İngiliz'in bir derse ihtiyacı var diyordu. Yağmur hızlanıyordu, İmparator konuşurken gök gürlüyordu. Sabahın saat 3:30'unda bir hayali kaybetmişti. Keşfe gönderilen subaylar düşmanın hiçbir harekette bulunmadığını haber vermişlerdi. Hiçbir şey kımıldamıyordu, bir tek açık ordugah ateşi sönmemişti. İngiliz ordusu uyuyordu. Yeryüzünde derin bir sessizlik vardı, gökyüzünde gürültü. Saat 4'te ulaklar ona bir köylü getirdiler. Bu köylü bir İngiliz süvari tugayına kılavuzluk etmişti, belki de Vivian tugayına. Bu tugay sol uçtaki Ohen köyünde yerleşecekti. Saat 5'te iki Belçikalı kaçak ona gelip alaylarından yeni ayrıldıklarını, İngiliz ordusunun savaşı beklediğini haber vermişti. Napolyon daha iyi diye haykırdı. Onları geri püskürtmektense darmadağın etmeyi tercih ederim. Sabahleyin Plansnoy yolunda köşe teşkil eden yamacın üzerinde çamurlu yolda attan inmişti. Rossam çiftliğinden bir mutfak masasıyla bir köylü iskemlesi getirtmiş ona oturmuştu. Halı yerine de bir bağ saman dökmüşlerdi. Sola güzel bir satranç tahtası diyerek masanın üzerinde savaş meydanının haritasını açmıştı. Geceki yağmurlar yüzünden erzak kafilesi çökmüş yollarda zorluğa uğradığından sabahleyin yetişememişti. Asker uyumamıştı, ıslaktı, karnı açtı. Bütün bunlar Napolyon'un neşeyle neye varmasına engel olamamıştı. %90 şansımız var. Saat 8'de imparatorun kahvaltısını getirmişlerdi. Kahvaltıya birçok generali de çağırmıştı. Bir yandan kahvaltı ederlerken bir yandan da 2 gün önce Wellington'ın Brüksel'de Richmond Düşesi'nin balosunda olduğunu anlatıyorlardı. Piskopos yüzlü sert bir savaş adamı olan Sol, "Balo asıl bugün," dedi. İmparator, "Wellington zat-ı şahanelerini bekleyecek kadar saflık göstermeyecektir," diyen neyle şaka ediyordu. Bu onun huyuydu. Fleury de Chaboulon, "Sık sık şaka ederdi," der. Gurgan, "Yaratılışının temeli neşeli bir mizaçtı," der. Benjamin Constant da, "Nükteli olmaktan çok acayip şakaları boldu," der. Bir devin bu neşeleri üzerinde durulmaya değer. Muhafız kıta erlerine homurdanıcılar adını veren odur. Onların kulaklarını, bıyıklarını çekerdi. İmparator durmadan bize şaka yapardı. Bu onlardan birinin sözüdür. 27 Şubat'ta Elba Adası'ndan Fransa'ya yaptığı o esrarlı yolculuk sırasında deniz ortasında Fransız savaş yelkenlisi Zephyr, Napolyon'un gizlendiği En Constant yelkenlisine rastlayıp da Napolyon'dan haber sorulduğunda şapkasında daha o zamandan kırmızılı beyazlı arılar serpiştirilmiş kokart bulunan imparator gülerek ses borusunu almış kendisi karşılık vermişti. İmparatorun sağlığı yerindedir. Bu biçim gülen kimse olaylarla kaynaşmış demektir. Waterloo kahvaltısında da Napolyon bu kahkahalardan pek çok atmıştı. Kahvaltıdan sonra 15 dakika kendi kendisini dinlemişti. Sonra iki general saman yığınının üzerine oturmuşlar, dizlerinde bir tabaka kağıt, ellerinde bir kalem, imparator onlara savaş emrini yazdırmıştı. Saat 9'da Fransız ordusu kademe nizamına göre düzenlenmiş, 5 kol halinde harekete geçirilmişti. Tümenler iki hat üzerinde, topçu kuvveti tugaylar arasında, başta mızıka, davullar, borazanlar çalarak güçlü, geniş, neşeli giderken, ufukta miğfer, kılıç, süngü denizi dalgalanırken, imparator pek heyecanlanmış, iki defa şahane, şahane diye haykırmıştı. Saat 9'dan 10.30'a kadar bütün ordu inanılmaz şey mevki almış, 6 hat üzerine imparatorun deyimiyle söyleyelim, 6 V biçiminde yerleşmişti. Savaş cephesinin meydana gelmesinden bir süre sonra göğüs göğüse savaşlardan önce kendi emriyle Erlon, Rey, Lobau birliklerinden ayrılan Nivelle-Genappe yol kavşağındaki Mont Saint-Jean'ı döverek harekete başlamak üzere hazırlanan 12'lik 3 bataryanın geçtiğini görünce İmparator Akson'un omuzuna vurarak "General, işte 24 güzel kız" demişti. Sonuçtan emindi. Önünden geçerken 1. kıtanın istihkam birliğini bir gülümsemeyle cesaretlendirmişti. Bunları imparator köy alınır alınmaz Mont Saint-Jean'a siperlenmek üzere seçmişti. Bütün bu sükunet ancak bir tek azametli acıma sözüyle bölünmüştü. Solunda bugün büyük bir mezarın bulunduğu yerde bu fevkalade İskoçyalıların şahane atlarıyla toplandığını görünce çok yazık demişti. Sonra ata binmiş, Rossam'ın ilerisine gitmiş, rasat yeri olarak savaş süresince ikinci konağı olan Genappe-Brüksel yolunun sağında dar bir çayırlığı seçmişti. Üçüncü konak akşamın 7'sinde Belle Alliance'la Essent arasında konakladıkları yer tehlikeli bir yerdir. Bugün hala yerinde duran oldukça yüksek bir tümsektir bu. Arkasındaki ovanın eğimli bir düzlüğünde muhafız alayı toplanmıştı. Bu tümseğin çevresinde gülleler şosenin taşlarından Napolyon'a kadar sekiyorlardı. Brienne'de olduğu gibi başının üstünde mermiler vızıldıyordu. Hemen hemen atının ayaklarının bulunduğu yerde aşınmış gülleler, eski kılıç parçaları, biçimsiz paslanmış mermiler buldular. Scabra rubigin. Dipnot Latince sert pas. Birkaç yıl önce burada toprak altından 60'lık bir mermi çıkardılar, daha patlamamıştı. Humbarası hemen dibinden kırılmıştı. İmparator işte bu son durakta kılavuzu Lacoste'a dönmüş, bir hafif süvarinin eğerine bağlı olarak giderken her ateş açılışta ürkek ürkek arkasına bakan bu aksi köylüye, "Budala, ayıp senin yaptığın, sırtından vurulacaksın" demişti. Bu satırların yazarı, kumu kazarak bu tümseyin gevrek toprağında 46 yılın pasıyla aşınmış bir bomba boynunun artıklarını, ellerinin arasında mürver dalları gibi kırılan eski demir çubukları bulmuştur. Napolyon'la Wellington'ın karşılaştığı yerde ovaların değişik eğimli dalgalanmaları, herkes bilir ki bugün artık 18 Haziran 1815'teki gibi değildir. Bu hazin alandan ona bir anıt dikilecek kadar malzeme götürerek onun gerçek kabartısını yok ettiler. Şaşkına dönen tarihte artık burada kendini tanıyamıyor. Onu ün kazandırmak için çirkinleştirdiler. Wellington 2 yıl sonra Waterloo'yu görünce "Benim savaş alanımı değiştirmişler," diye haykırdı. Şimdi üzerinde aslan bulunan kocaman piramidin yerinde bir tepe vardı. Bu tepe Nivel yoluna doğru geçilebilir hafif bir eğimle alçalırdı ama Genap şosesinden yana hemen hemen sarp bir yamaçtı. Bu yamacın yüksekliği bugün hala Genap'tan Brüksel'e giden yolun meydana getirdiği iki kümbeltinin boyuyla hesaplanabilir. Bunlardan soldaki bir İngiliz mezarı, sağdaki Alman mezarıdır. Fransız mezarı yoktur. Fransa için bütün bu ova mezarlıktır. 50 metre boyunda 1 kilometre çevresindeki tebecik için kullanılan binlerce araba toprak sayesinde Mont Saint-Jean Ovası tatlı bir eğimle geçilebilir hale gelmiştir. Bu tepe savaş günü hele Essent yönünde son derece dik sertti. Burada sırt öylesine eğimliydi ki İngiliz topçuları altlarındaki vadinin dibinde bulunan savaşın hedefi olan çiftliği göremiyorlardı. 18 Haziran 1815'te yağmurlar bu sarplığı daha da çukurlaştırmış, bozmuştu. Balçık çıkışı zorlaştırıyordu. Çıkmak şöyle dursun bir de çamura batırıyorlardı. Ova ile tepe arasında çepeçevre hendek gibi bir şey vardı. Uzaktaki bir kimsenin bunu görmesine imkan yoktu. Bu hendek neydi? Söyleyelim. Brendalan bir Belçika köyüdür, Oende bir başka Belçika köyü. Arazinin bir kıvrıntısında gizlenen bu iki köy birbirine 1,5 fersahlık bir yolla bağlanmıştır. Bu yol ovayı dalgalı bir şekilde keser, çok yerde bir saban izi gibi tepelerin içine girer saplanır. Bunun sonucu olarak da her yol değişik noktalarda bir uçurumdur. 1815'te de bugünkü gibi Mont Saint-Jean ovanın tepesini Genap, Nivel şoselerinin arasından kesiyordu. Yalnız bugün ova ile aynı düzeydedir. Eskiden çukur bir yoldu. Onun eğimli topraklarını Anıt Tepecik için aldılar. Bu yol uzun bir geçit üzerinde siperdi, gene de aynı durumdadır. Kimi yerde 4 metre derinliğinde bir siperdi, pek eğik yanları özellikle kışın sağanak altında şuradan buradan çökerdi. Burada kazalar olurdu. Brendalan girişinde yol öyle dardı ki bir araba burada bir yolcuyu ezmiş. Ölünün adını veren mezarlığın yanına dikilen taştan bir haç bildiriyor bunu. Adamın adı Bay Bernard de Bir, Brüksel'de tüccar. Kazanın tarihi ise Şubat 1637. Dipnot, mezar taşında şöyle yazılıdır. İyi Yüce Tanrı adıyla Brüksel'de tüccar Bernard de Bri burada kazayla araba altında ezildi. Okunmuyor. Şubat 1637. Mont Saint-Jean Ovası'nda siper öylesine derindi ki bir köylü Mathieu Nicaise burada 1783'te toprak kaymasından ölmüş. Toprak tarıma hazırlanırken tepesi kopan bir başka taş haçın Essent ile Mont Saint-Jean çiftliği arasında şosenin solunda eğimli bir çayırda bugün hala görülebilen kaidesi de bunu belirtiyor. Bir savaş günü Mont Saint-Jean tepesini çevreleyen, yamacın tepesinde çukurlaşan, topraklar arasında gizlenen bu yol görünmüyordu, yani tehlikeliydi. 8. İmparator Kılavuz Lacoste'a bir şey soruyor. Demek ki Waterloo sabahı Napolyon memnundu. Hakkı vardı. Hazırladığı savaş planı belirttiğimiz gibi gerçekten de harikuladeydi. Savaş bir kere başlayınca pek çeşitli beklenmedik olaylar birbirini kovaladı. Ogumon'un direnmesi, Essent'in inadı, Baudouin'in ölmesi, Foy'un savaş dışı edilmesi, Say Tugay'ının beklenmedik bir duvar önünde kırılması, ne kestane fişeği ne de barut torbası kalmadığını görünce, Guillemino'nun şaşkınlığa uğraması, bataryaların çamura saplanması, çukur bir yolda Uxbridge'in devirdiği, muhafızı olmayan 15 parça top çamura saplanmış kalmıştı. İngiliz hatlarına düşen bombalar, yağmurla ıslanan toprağa saplanıp, ancak çamur volkanları meydana getiriyorlardı. Böylece top atışı çamur sıçratmaktan başka bir işe yaramıyordu. Pire'nin Brendalan üzerine yaptığı gösteri faydasız kalmıştı. Aşağı yukarı bütün süvari kuvveti, 15 süvari taburu yok olmuştu. İngilizlerin sağ kanadı biraz rahatsız edilmiş, sol kanadı pek az parçalanmıştı. Ney düzenli şekilde yayılacağı yerde 1. ordunun 4 tümenini toplamakla garip bir yanlışlık yapmıştı. Böylece 27 sıralık kalabalık 200 kişilik savaş cephesi ateşe teslim edilmiş, bu kütlede gülleler korkunç gedikler açmıştı. Saldırı kolları çözülmüş, koltuk hatlarındaki yan atış bataryası birdenbire meydana çıkmıştı. Burjuva, Danzelo, Dürüt tehlikeyle karşı karşıya kalmış, Kio püskürtülmüştü. Genap'tan Brüksel'e giden yol dönemecini kesen İngiliz barikatlarının yukarıdan aşağı açtıkları ateş altında Essent kapısını baltayla zorladığı sırada teknik üniversite mezunu Herkül yapılı Teğmen Vieux yaralanmış, Marconye tümeni piyade ile süvariler arasında kalmış, buğdaylar arasında çok yakından Rest'le Pak'ın kurşun yağmuruna tutulmuş, Ponson bir tarafından kılıçtan geçirilmiştir. Erlon kontuna rağmen Frischmond'la Smoyen'i elde tutan, koruyan Saxe-Weimar prensinin 7 parçalık bataryası kullanılmaz hale gelmişti. 105. alayın, 40. alayın sancağı alınmıştı. Wavre ile Plansnoy arasında seti döven 300 kişilik avcı uçucu kolunun ulakları, siyah bir Prusyalı süvariyi esir almışlardı. Bu esirin anlattığı kaygı verici şeyler, Gronchi'nin gecikmesi, Ogomon meyve bahçesinde 1 saatten az bir zamanda öldürülen 1500 kişi, Essent dolaylarında bundan daha kısa bir zamanda düşürülen 1800 kişi. Bütün bu fırtınalı olaylar Napolyon'un önünden savaş bulutları gibi geçerek bakışları pek az bulandırmıştı. Kesinliğin o şahane yüzünü hiç karartmamıştı. Napolyon savaşa gözünü kırpmadan bakmaya alışmıştı. Hiçbir zaman ayrıntıların içler acısı hesabını kalem kalem tutmazdı. Sayılar onun umurunda değildi, yeter ki sonucu versinler, zaferi. Başlangıçlar kaybedilsin, o bundan tasalanmazdı. Kendisini sonucun hakimi, sahibi bilirdi. Kendini konu dışında sayarak beklemesini bilirdi, kadere karşı kendisiyle eşitmiş gibi davranırdı. Talihe cüret edemezsin der gibiydi. Yarı yarıya ışıkla gölge olduğu için Napolyon kendinin iyilik içinde korunduğunu, kötülük içinde hoş görüldüğünü sezerdi. Kendisine karşı bir suç ortaklığı vardı ya da var sanıyordu. Masal kahramanlarının yaralanmazlığına eşit, olayların suç ortaklığı diyebiliriz buna. Halbuki arkasında Beresina, Leipzig, Fontainebleau olunca Waterloo'dan çekinmek, kuşkulanmak gerekirdi. Gökyüzünün derinliklerinde esrarlı bir kaş çatılması görülebilir. Wellington gerilediği zaman Napolyon ürperdi. Birdenbire Mont Saint-Jean Ovası'nın boşaldığını, İngiliz ordusu cephesinin kaybolduğunu gördü. İngiliz ordusu birleşiyordu ama çekiliyordu. İmparator üzengilerin üzerinde yarı doğruldu. Bakışlarında zafer şimşeği çaktı. Wellington, Swan Ormanı'na kıstırılıp da mahvedilirse, Fransa İngiltere'yi kesin olarak yere serdi demekti. Crécy'nin, Poitiers'nin, Malfaken'in, Ramillies'nin öcünün alınması demekti. Marengo'nun adamı, Azincourt'u çizip karalıyordu. O zaman imparator korkunç olayı düşünerek son defa dürbününü savaş meydanının her noktasında dolaştırdı. Muhafızı arkasında silah elde, adeta dindarca bir duyguyla onu aşağıdan yukarı doğru inceliyordu. İmparator düşünüyordu. Sırtları gözden geçiriyor, bayırlara bakıyor, ağaç kümelerini, çavdar tarlasını, keçi yolunu inceliyordu. Çalılıkları teker teker sayıyor gibiydi. Gözünü kırpmadan iki şosede birer geniş ağaç yığınından ibaret olan İngiliz barikatlarına baktı. Birisi Essent üzerinde Genap şosesindeydi, bütün İngiliz topçu kuvveti içinde savaş alanının derinliğini tek görebilen iki topla donatılmıştı. Ötekisi Şase Tugayı'nın Hollandalı süngülerinin parladığı Nivel Şosesi'ndeydi. Bu barikatın yanında Brendaland Arayolu'nun köşesinde bulunan beyaz boyalı eski San Nicolas Kilisesi'ni fark etti. Eğildi, alçak sesle Kılavuz Lacoste'la konuştu. Kılavuz başıyla olumsuz, belki de sinsi bir işaret yaptı. İmparator doğruldu, toparlandı. Wellington gerilemişti. Bu gerilemeyi ezerek sonuçlandırmaktan başka yapacak şey yoktu. Napolyon birdenbire geri dönerek savaşın kazanıldığını bildirmek üzere bir ulağı dolu dizgin Paris'e gönderdi. Napolyon gök gürültüleri saçan dehalardan biriydi. İndireceği yıldırımı bulmuştu. Milhon'un zırhlı süvarilerine Mont Saint-Jean Ovası'nı ele geçirmeleri emri verildi. 9. Beklenmeyen
3500 kişiydiler. Çeyrek fersahlık bir cephe meydana getiriyorlardı. Dev gibi atların üzerinde birer devdiler. 26 süvari taburuydu. Arkalarında kendilerini desteklemek için Lefebvre Denouet'in tümeni, 106 tane okuldan daha yeni çıkıp kılıç kuşanan jandarma, Hassa alayının avcıları 1197 kişi, Hassa alayının mızraklı süvarileri 880 mızrak. Sorguçsuz miğfer, dövme demirden zırh giymişlerdi. Eğer başı tabancaları eğer kuburluğundaydı, uzun kılıçları da vardı. Sabahleyin bütün ordu onlara hayran olmuştu. Saat 9'da borazanlar çalarken bütün mızıka, İmparatorun selametini koruyalım marşını söylerken sık kol haline gelmişlerdi. Bataryalardan biri koltuk altında, ötekisi ortadaydı. Genap Şosesi ile Frişmon arasında iki sıra halinde savaş düzenine girmeye, Napolyon tarafından o kadar dahiyane düzenlenen bu kuvvetli ikinci hatta savaş yerlerini almaya gelmişlerdi. Bu ikinci hattın sol ucunda Kellerman'ın mızraklı süvarileri, sağ ucunda da Milo'nun mızraklı süvarileri vardı. Kısacası demirden iki kanat. Yaver Bernard onlara imparatorun emrini iletti. Ney kılıcını çekti, başa geçti. Muazzam süvari taburları harekete geçti. O zaman müthiş bir manzara görüldü. Bütün bu süvari birliği yalın kılıç, sancaklar, borazanlar havada, tümen tümen kollar halinde düzenlenmiş olarak aynı hareketle tek kişi gibi gedik açan tunç bir koçbaşı kesinliğiyle Belalyans yamacını indi, daha önce bunca insanın döküldüğü korkunç derinliğe daldı, orada duman içinde kayboldu. Sonra bu gölgeden çıktı. Gene yoğun, sıkıydı. Üzerinde patlayan mermi bulutu arasında dört nala Mont Saint-Jean Ovası'nın korkunç çamur bayırını tırmandı. Vadinin öbür yanında göründü. Vakur, tehditkar, sarsılmaz bir halde at sırtındaydılar. Top tüfek, yaylım ateşi arasında bu dev gibi depremme duyuluyordu. İki tümen olduklarından iki kol halindeydiler. Wattier tümeni sağı, Delors tümeni solu tutmuştu. Uzaktan ovanın tepesine doğru uzanan çelikten iki muazzam yılan gördüklerini sandılar. Bu savaşın içinden bir mucize gibi geçti. Ağır süvariler Moskova'nın büyük istihkamını ele geçirdiklerinden beri buna benzer bir şey görülmemişti. Bu sefer Mura yoktu ama Ney gene vardı. Sanki bu kütle bir canavar olmuştu, bir tek ruhu vardı. Her süvari taburu dalgalanıyor, bir ahtapot halkası gibi şişiyordu.